Ayrım 9. Leon Manyoro ile Loikot'u Masai bölgesi sınırları dışındaki bir takım uzak köylere göndermişti. Görevleri fil dişlerini tren yoluna taşıyacak hamallar bulmaktı. Masailerden değil, başka kabilelerden bakmaları gerekiyordu. Çünkü Moraniler böyle bayağı işlere tenezzül etmezdi. Leon'la İsmail sonraki 5 gün boyunca karnı gazla şişen ve çürüyen cesetten yeterince uzak bir yerde kamp kurdular. Kemik kanallarındaki köklerin gevşemesi için bekledikleri fil dişlerini koruyorlardı. Geceleri leş yiyen hayvanlar üşüştüğü için durum biraz gerginlik yaratıyordu. Çakallar uluyor, sırtlanlar çığlıklar atıp kendi aralarında boğuşuyorlardı. 3. gece aslanlar geldi ve bu genel kakafoniye kendi otoriter kükremelerini eklediler. İsmail karanlık saatlerde ngong ağaçlarından birinin üst dallarına tüneyip Kisvahili dilinde Kur'an'dan ayetler okuyor, Allah'tan kendilerini şeytanlardan korumalarını niyaz ediyordu. 6. gün Manyoro ile Loikot peşlerinde güçlü kuvvetli Luo hamallarıyla döndüler. Manyoro adamları 10 şiline tutmuştu.
Her biri günde 10 şiline mi? Leon bu bonkörlük karşısında dehşete düşmüştü.
10 şilin neredeyse bu dünyadaki tüm servetiydi.
Yok bu vana hepsi.
6'sı mı günde 10 şiline?
Bu haber Leon'u yatıştırmıştı.
Hayır bu vana, bu 6 adamın fil dişlerini demir yoluna kadar taşımasının toplam bedeli, kaç gün süreceği önemli değil.
Manyoro, annen seninle gurur duymalı. Leon nihayet rahatlamıştı.
Ben kesinlikle duyuyorum.
Hamalları leşten kalanların bulunduğu yere götürdü. Leş yiyiciler geride sadece büyük kemiklerle postu bırakmışlardı. Kafa hala 2 dişin kıvrımları üstünde dimdik duruyordu. Leon dişlerden birine uzun bir ağaç lifi doladı ve Lu hamallar halata asılırken bir iş şarkısı tutturdular. Kafatasına gömülü olan kök fazla direnmeden kanalından çıktı. O ana kadar gerçek uzunluğu pek anlaşılmıyordu ama şimdi gerçek boyutları göz önüne serilmişti. Taze koparılmış yapraklardan oluşan döşeğin üstüne 2 dişi yan yana uzattıkları zaman Leon uzunluklarına ve güzel simetrilerine hayran oldu. Ölçmek için yine tüfeğinin namlularını kullandı. Daha uzun olan dişin boyu 3,5 metreden fazlaydı. Diğeri ise hemen hemen 3 metre 20 santimdi. Manyoro'nun gözetiminde Luo'lar 2 uzun akasya dalı kestiler ve dişleri ayrı ayrı bu sırıklara bağladılar. Her sırığı 2 ucundan birer kişi kaldırdı ve demir yoluna doğru yola koyuldular. Diğerleri de yorulanın yerine geçmek üzere arkadan geliyordu. Leon'un artık askeri biniş kartı olmadığından demir yolunun en keskin virajı yaptığı yerde, yani Rift Vadisi tabanından tepeye tırmandığı noktada durup Victoria Gölü'nden gelecek gece trenini beklediler. Tren bu noktada çift lokomotifine rağmen yürüme hızına düşüyordu. Karanlığın örtüsünde bir süre yük vagonlarından birinin yanında koşup çelik merdiveni yakalayarak yukarı tırmandılar. Lu hamallar dişleri ve İsmail'in çıkınını uzattılar. Leon heybesinden 10 şilini adamların liderine attı ve Lu'lar, onlar vagonun ardında karanlıkta kaybolana kadar sevinçle tezahürat yapıp el salladılar. Lokomotifler oflaya poflaya yamacı tırmanıyordu. Tünedikleri vagon gölden gelen kurutulmuş balık sepetleriyle doluydu ama tren normal hızına ulaşınca koku rüzgarla dağılmıştı. Tren yavaşlayarak Nairobi istasyonuna girerken hava hala karanlıktı. Küçük grup dişleri ve eşyaları da attıktan sonra kendileri de trenden atlayıp yollarına devam ettiler. Fil dişlerinin altında 2 büklüm tandala kampına girdiklerinde Percy Phillips kahvaltısını ediyordu. Ağzındaki kahveyi püskürtüp koltuğundan fırlarken ''Tanrı ruhumu korusun'' diye bağırdı. ''Bunlar sizin değil herhalde değil mi?''
''Biri bizim'' dedi Leon ifadesiz bir yüzle. ''Maalesef öteki de sizin efendim.''
Percy, tartıyı alın bakalım diye emretti. Görelim bize ne getirmişsiniz. Bütün kamp çalışanları peşlerinden post yüzme kulübesine geldiler ve Leon küçük fil dişini tartıya yerleştirirken başlarına toplandılar.
Percy tarafsız bir şekilde 64 kilo dedi. Şimdi de öbürüne bakalım.
Leon diğer fil dişini sapana koyunca Percy gözlerini kırpıştırdı.
69 kilo.
Sesi biraz çatallanmıştı. Bu Tandala kampına getirilen en büyük fil dişiydi. Yine de genç adama bunu söylemek için iyi bir neden bulamıyordu.
Sakalını kaşırken burnu kalksın istemem de ondan diye düşündü. Sonra Manyoro'ya iki dişi de arabaya bağlayın dedi. Nihayet Leon'a baktı, gözleri parlıyordu. Pekala genç dostum, beni kulübe götürebilirsin. Sana bir içki ısmarlayayım. Araç bozuk yolda hoplaya zıplaya ilerlerken Percy sözleri duyulsun diye sesini yükseltmek zorunda kaldı. Hadi bakalım anlat şunu, başından başla. Hiçbir şeyi atlama. Onu devirmek kaç mermine mal oldu?
Leon, başı orası değil efendim diye hatırlattı. Biz o kısmı başlama noktası sayalım. Oradan geriye giderek anlatabilirsin. Kaç el ateş ettin?
Beyne tek el. Sonra tavsiyenizi hatırladım ve hayvan devrildikten sonra bir tane de garanti atışı yaptım.
Percy beğeniyle başını salladı. Şimdi gerisini anlat.
Percy dinlerken Leon'un avı hikaye edişinden etkilenmişti. Olayı 100 kere yaşamış olduğu halde anlatılanlar ona bile büyüleyici gelmişti. Beyaz bir avcının en önemli görevlerinden biri de müşterilerini eğlendirmekti. Müşteriler 3-5 hayvan vurmaktan fazlasını isterlerdi. Unutulmaz bir macerada yer almak, korunmalı kent yaşamlarının dışına çıkmak ve güvenebilecekleri, hayranlık duyabilecekleri birinin önderliğinde ilkel çağlara dönmek için dünyanın parasını ödüyorlardı.
Percy ormanda rahatça yaşayabilen ve vahşi doğa hakkında çok şey bilen bir sürü insan tanıyordu. Ama onlarda çekicilik ve empati yoktu. Suratsız ve sessizdiler. Doğanın eşsiz güzelliklerini çok iyi bildikleri halde başkalarına anlatmayı beceremezlerdi. Tekrar onları isteyecek bir müşterileri olmazdı. Avrupa saraylarında veya Londra'nın, New York'un, Berlin'in özel kulüplerinde isimleri dilden dile gezmezdi. Bu çocuk o kategoriye girmiyordu. İstekli ve hevesliydi. Mütevazi, sevimli ve konuşkandı. Tane tane konuşuyordu. Kıvrak bir mizah duygusu vardı, yakışıklıydı. Kısacası insanların hoşlanacağı biriydi. Percy içinden gülümsedi. Hatta ben bile hoşlanıyorum diye düşündü. Kulübe varınca Percy arabayı doğruca ön kapıya çekmesini istedi. Leon'u çoğu İngiltere'deki ailelerinden gelen parayla yaşayan bir düzine müdavimin çoktan yerine yerleşmiş olduğu uzun bara götürdü. Sonra onlara hitap ederek, ''Beyler'' dedi, ''sizi yeni çırağımla tanıştırmak istiyorum. Sonra da hepinizi dışarı çıkarıp bir çift fil dişi göstereceğim. Yani hakikatli bir fil dişi ama.'' Hep birlikte dışarı çıkınca haberin kentte çoktan duyulduğunu anladılar. Hatta küçük bir grup arabanın başına toplanmıştı bile. Percy hepsini bara davet etti. Hugh Delamere yıllar önce bir aslan tarafından çiğnenen bacağı üstüne sekerek bara girdiğinde eğlence iyiden iyiye gürültülü bir hal almıştı. Bu Lord Hazretlerinin pek sevdiği bir ortamdı. Özel okullarda okuyan birçok İngiliz gibi Delamere'de mobilyaların kırılıp dökülmesi ve diğer zararlı çevre etkileriyle sonuçlanan bu tür şamatalara bayılırdı. Bu akşam yanında Penrod Ballantyne da vardı. Leon'u avcılıkta kendini kanıtladığı için kutladılar ve Delamere barın altında koruduğu özel stokundan koca bir kadeh Talisker viskisi ikram etti. Sonra da amca yeğeni High Cocalorum oynamaya, yani geniş salonda yere değmeden yarışmaya davet etti. Bir aşamada barın arkasındaki raflar Lord Hazretlerinin ağırlığını kaldıramayıp çökünce şişeler yerlere saçıldı. Gece yarısından hemen önce kulüp üyelerinden biri gürültüden şikayete gelince Lord Hazretleri gecenin geri kalanında adamı şarap mahzenine kilitledi. Birkaç saat sonra Percy bilardo salonuna taşındı ve yeşil çuha kaplı masaya yatırıldı. Leon ise arabanın ön koltuğuna kadar gidip orada sızmıştı. Leon dayanılmaz bir baş ağrısıyla uyandı.
''Günaydın efendi!'' İsmail elinde dumanı tüten sade kahveyle aracın yanında duruyordu. ''Size Yasemin kokulu bir gün dilerim.''
Leon içtiği kahve sayesinde Manyoro'yu bulabildi. Otomobili birlikte çalıştırmayı başardılar ve ana caddeden Büyük Victoria Ticaret Şirketi'nin merkezine gittiler. Yakın bir zamanda tabeladaki ismin altındaki yazı bizzat ekselansları valinin emriyle boyayla kapatılmıştı. Ama yine de tek kat boyanın altından okunabiliyordu. ''Majesteleri İngiltere Kralı'nın onayıyla güzel, nadir ve değerli eşya toptancısı.'' Sansürsüz kısımda da altın, elmas, fil dişi ve her tür ilginç doğal ürünler satılır. Mal sahibi Bay Golan Vilabiji Esk yazıyordu. Leon daha küçük olan fil dişiyle içeri girince mağaza sahibi telaşla seyirtti.
''Oh sevgili Teğmen Courtney, ben ve mütevazi dükkanım için bu ne büyük şeref.''
Leon fil dişini tezgaha bırakırken, "Günaydın Bay Vilapici, bir düzeltme yapayım, artık teğmen değilim." dedi.
"Ama hala Afrika'nın en büyük polo oyuncususunuz ve duyduğum kadarıyla şimdi de büyük şikari olmuşsunuz. Üstelik bunun kanıtını da getirdiğinizi görüyorum."
İçeri seslenip Bayan Vilabici'den kahve ve tatlı getirmesini istedikten sonra Leon'u tıka basa dolu rafların arasında minik ofisine buyur etti. Bütün duvarı kaplayan kütüphanesinde 22 ciltlik Oxford İngilizce Sözlük ve Britannica Ansiklopedisinin tam takımı, Burke'nin asalet ve soyluları ile İngiliz krallarını, tebaalarını ve dilini anlatan çeşitli tarih kitapları duruyordu.
"Sayın bayım, lütfen oturun."
Bayan Vilabici kahve tepsisiyle koşturup gelmişti. Kocasından daha dolgun ve en az onun kadar kibardı. Fincanlara koyu yapışkan kara sıvıyı koyduktan sonra kocası onu başından savıp Leon'a döndü.
"Şimdi söyleyin sahip, ne arzu ederdiniz?"
"O fil dişini size satmak istiyorum."
Bay Vilabici bu konuyu o kadar uzun bir süre düşündü ki Leon huzursuz oldu. Nihayet, "Açıkçası saygıdeğer sahip, o fil dişini sizden almayacağım." dedi.
Leon irkilmişti. "Neden?" diye sordu. "Siz fil dişi alıp satmıyor musunuz?"
"Hiç anlatmış mıydım sahip? Ben bir zamanlar at seyisi ya da Hindistan'da dediğimiz şekliyle saiz idim. Mihracinin Kuç Behar'daki ahırlarında çalışıyordum. Asillere layık polo oyununun ve onu oynayanların da en büyük hayranıydım."
"Leon, o yüzden mi benim fil dişimi almıyorsunuz?" dedi.
Bay Vilabici güldü.
"Hoş bir jestli sahip, hayır. Çünkü ben o dişi alırsam piyano tuşu yapılsın veya enfes bilardo topları oyulsun diye İngiltere'ye yollayacağım. Sonra benden nefret edeceksiniz. Günün birinde ihtiyarlayıp bu avı hatırladığınızda kendi kendinize o meşhur haydut ve rezil dolandırıcı Golan Vilabici Esquire'a 10.000 kere lanet olsun diyeceksiniz.
Öte yandan eğer bunu almazsanız o lanetleri şimdi yağdıracağım Bay Vilabici. Paraya ihtiyacım var, hem de fena halde."
"Ah, para okyanus dalgası gibidir, gelir ve gider. Ama böyle bir fil dişi hayatınız boyunca bir daha göremezsiniz."
"Şu anda o dalga benim için ufuk kadar uzakta."
"O zaman sahip, bir numara veya Kuç Behar'da dediğimiz gibi çeşitli isteklerimizi karşılayacak bir taktik bulmalıyız." Bir an derin düşüncelere dalmış gibi yaptı. Sonra bir parmağıyla şakağına dokundu.
"Evreka, buldum. Fil dişini güvence olarak bana bırakacaksınız. Ben de size ihtiyacınız olan parayı vereceğim. Bana yılda %20 faiz vereceksiniz. Sonra bir gün Afrika'nın en ünlü ve tanınan şikarisi olduğunuzda tekrar bana gelecek ve sevgili ve güvenilir dostum, Bay Golan Vilabici Esquire, borcumu ödemeye geldim diyeceksiniz. Ben de o güzelim fil dişinizi iade edeceğim ve ölene kadar dost kalacağız."
"Sevgili ve güvenilir dostum Bay Golan Vilabici Esquire, size 10.000 kere şükredeceğim." Leon güldü. "Bana ne kadar borç verebilirsiniz?"
"Duyduğuma göre bu fil dişi 64 kilo geliyormuş."
"Tanrım, bunu nasıl bildiniz?"
"Nairobi'de yaşayan herkes bunu çoktan öğrendi."
Bay Vilabici başını yana eğdi. "Kilosu 1,5 şilinden size 96 altın pound ödeyebilirim."
Leon gözlerini kırpıştırdı. Hayatında ilk kez bu kadar paraya bir arada sahip olacaktı.
Leon Bay Vilabici'nin mağazasından çıkmadan ilk harcamasını yaptı. Tezgahın ardındaki raflardan birinde kırmızı ve sarı mukavva kutularda Kainok'un, yani Britanya'daki mermi üreten en büyük şirketin aslan başlı amblemini görmüştü. Kutulara yakından bakınca üzerlerinde H&H.470 Royal Nitro Express 500 adet yazdığını görüp sevindi. Verity O'Hurd'in armağanı olarak bıraktığı 10 mermiden sadece 3 tane kalmıştı. 5'ini tüfeği tanımak için kullanmış, ikisini de erkek filde harcamıştı.
"Korkarak bu mermiler kaça Bay Vilabici?" diye sordu ve nefesini tutup cevabı bekledi.
"Sizin için, sadece sizin için çok çok özel bir fiyat yapacağım sahip."
Kali, Ganesha ve diğer Hint tanrılarından ilham bekler gibi gözlerini tavana dikti.
"Sonra sizin için mermi başına 5 şilin sahip," dedi.
Her birinde 5 tane bulunan 10 paket vardı. Leon çabucak aklından bir hesap yaptı ve sonuç karşısında dehşete düştü.
12 sterlin 10 şilin.
Arka cebindeki kabarıklığa dokundu. "Buna gücüm yetmez," diye düşündü. Öte yandan hangi profesyonel avcı kuşağında 3 mermiyle ava çıkardı ki? İstemeye istemeye cebinden az önce oraya koymuş olduğu bez keseyi çıkardı. Tamam, şans dalgası gelmişti ama tam da Bay Vilabici'nin uyardığı gibi hemen çekilmeye de başlamıştı. Manyoro ile İsmail hala mağazanın önünde bekliyorlardı. Leon onlara da söz verdiği ücretleri ödedi. Manyoro'ya onca parayla ne yapacaksın diye sordu. 3 tane inek alacağım. Başka ne olacak ki bu Vana? Manyoro böyle aptalca bir soru karşısında başını sallıyordu. Bir Masai için sığır tek gerçek zenginlikti. Ya sen İsmail?
Ben Mombasa'daki karılarıma yollayacağım efendi. İsmail'in 6 tane, yani dininin uygun bulduğu en üst sayıda eşi vardı ve çekirge sürüleri gibi doymak bilmiyorlardı.
Leon, İsmail ve Manyoro'yla kar karargahına gitti. Bobby Sampson'ı subay lokalinde bir fıçı biranın içinde yüzerken buldu. Arkadaşını görünce Bobby'nin yüzü aydınlandı. Leon ona da Vauxhall için borçlandığı 15 gineyi ödeyince sevinçten havalara uçtu. Leon karargâhtan kentin hemen dışındaki hayvan pazarına gitti. Manyoro fil meselesindeki yardımlarından ötürü Lucima anaya bir inek göndermek istiyorum. Manyoro da böyle bir hediye uygun olur bu Vana diye onayladı.
Sığırı kimse senden iyi seçemez Manyoro.
Bu doğru bu Vana. Kendine sığır alırken bir tane de Lucima anaya seç ve sıkı bir pazarlık yap.
Manyoro pazardaki en iyi hayvanı seçtiği için bu alışverişle Leon'a 15 pound'a mal oldu.
Manyoro Losonio Dağı'na gitmek üzere yola çıkmadan önce Leon ona gümüş şilinlerle dolu bir kese verdi. Bu da Loikot için. Eğer arkadaşlarıyla konuşup bize haber getirmeye devam ederse bunlardan daha pek çok alacak. Söyle parasını biriktirsin. Böylece o da güzel bir inek alabilir. Şimdi git Manyoro ve çabucak dön. Bu Vana Samavati'nin bize vereceği daha çok iş var.
Manyoro sığırlarını önüne katıp Rift Vadisi'nin dibine inen bozuk yolda yürümeye koyuldu. İlk dönemece varınca dönüp baktı ve Leon'a ''Bekle beni kardeşim, 10 gün sonra döneceğim.'' diye seslendi.
Leon Percy Phillips'i almak üzere arabayı kulübe sürdü. Adamı güneşli çimenliğe bakan geniş verandadaki koltuklardan birine gömülü halde buldu. Sersemlemiş görünüyordu. Gözleri kan çanağına dönmüştü, sakalı karışmış, yüzü gece boyunca çıkarmadığı haki ceketi gibi buruşmuştu.
Leon'a hangi cehennemdeydin diye omurdandıktan sonra cevabını beklemeden basamaklardan inip arabanın çalışır vaziyette beklediği yere gitti. Üzerinde İsmail'in oturduğu fil dişini görünce yüzü biraz aydınlanır gibi oldu.
Eh Tanrı'ya şükür bu hala duruyor. Ötekine ne oldu?
Vilapici kafirine sattık efendi. İsmail patronlarına bu şekilde hitap etmeye alışmıştı.
Percy o dolandırıcıya eminim sizi kazıklamıştır deyip ön koltuğa yerleşti. Yolun Tandala kampına girişteki en kötü kısmını hoplaya zıplaya aşana kadar da bir daha konuşmadı.
Dün gece amcan Penrod'la birkaç kelime konuşma fırsatımız oldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir telgraf almış, eski Birleşik Devletler Başkanı ve bütün maiyeti 2 ay sonra büyük bir safariye çıkmak üzere Mombasa'da olacakmış. Buharlı lüks Alman gemisi Admiral'le geliyorlar. Hazırlık yapmalıyız.
Büyük çadırın önüne park ettiklerinde Percy bağırarak çay istedi. 2 fincan demli çay keyfini ve mizah duygusunu yerine getirmişti.
Leon'a kalemini defterini al diye emretti.
Bende ikisi de yok.
Gelecekte en temel gereçlerin onlar olacak. Tüfeğinle kinin şişenden bile daha öncelikli. Kütüphanemde yedekleri var. Şimdilik onları kullan. Bir daha kente indiğinde yerine koyarsın.
Hizmetkarlardan birini kütüphaneye yolladı ve az sonra Leon'un kalemi ilk sayfada hazır bekliyordu.
Şimdi safaride bulunacakların geniş bir listesini yapalım.
Başkandan başka oğlu, kendisi senin yaşında bir adammış, konukları Sir Alfred Pease, Lord Cranworth ve Frederick Selous olacak.
Leon heyecanla Selous diye bağırdı. O bir Afrika efsanesi, kitaplarını daha bebekken okumuştum, şimdi çok yaşlı olsa gerek.
Percy hiç de değil diye atıldı. 65 bile olmamıştır daha.
Leon 65'in yaşlıdan bile öte olduğunu söyleyecekti ki Percy'nin öfkeli bakışlarını fark etti. Anladı ki Percy Phillips'in nezdinde yaş hassas bir konuydu ve hemen girmek üzere olduğu mayın tarlasından çıktı.
Ah, o zaman gençmiş daha dedi çabucak.
Percy başını sallayıp devam etti.
Başkan benim dışımda 5 avcı daha getiriyor. Benim yakından tanıdıklarım Jude, Cunningham ve Tarleton. Hepsi de iyi adamlardır. Muhtemelen çıraklarını da getirirler diye düşünüyorum.
Penrod'dan anladığım kadarıyla safariyi kısmen finanse eden Smithsonian Enstitüsü Müzesi'nden de 20'den fazla doğa bilimci ve hayvan doldurma uzmanı geliyor. Penrod'a gazetecilerle diğer basın mensuplarını sordum ama başkan onların bulunmasını yasaklamış. İki dönem başkanlık yaptıktan sonra artık mahremiyetine çok önem veriyormuş.
Yani gazeteci olmayacak mı? Leon defterinden başını kaldırıp baktı.
Sen onu merak etme. Hiç kimse o kakalakları uzak tutamaz. American Associated Press Ajansı bir musibet grup gönderiyor. Ama dibimizden hiç ayrılmayacak. Ayrı bir safari grubu oluşturacaklar ve her fırsatta New York'a haber uçuracaklar. Hepsi frenge olur inşallah.
Yani bizim safaride 30'dan fazla konuk olacak. Bu da dağ gibi bir bavul, donanım ve erzak yığını demektir.
Percy alayla gerçekten de öyle dedi. New York'tan gelen ilk tahmin toplam 96 ton ağırlıkla yolculuk yapacakları şeklinde. Geri kalan her şey buradan temin edilecek. Bu da avlanan hayvanları korumak için 5 ton tuz ve atlar için yem demek. Amerika'dan gelecek eşyalar yolculardan önce yola çıkacak. Böylece kıyıdan buraya getirip hamalların taşıyacağı şekilde 30'ar kiloluk parçalara ayırma imkanı bulacağız.
Leon merakla kaç tane at gerekecek diye sordu.
Percy avın çoğunu at sırtına geçirmek niyetindeler. Başkan en az 30 tane at istiyor diye cevap verdi.
Bu senin uzmanlık alanına girdiği için at meselesinden sen sorumlu olacaksın. Hayvanlarla ilgilenecek güvenilir bir seyis ekibi kurman lazım.
Durdu. Ve tabii ki iki araba da senin sorumluluğunda olacak. Başkan herhangi bir yerde kamp kurmak istediğinde taze erzak temini için kullanmak istiyorum.
İki araba mı? Sizin sadece bir arabanız var.
Safari için senin arabana da el koyuyorum. İkisini de çalışır bir halde tutsan iyi olur.
Percy, Leon'un arabası için kira ödemekten veya araçların gidiş dönüşü için gerekli onarım masraflarından söz etmemişti.
Lord Delamere'de Norfolk Otel'de baş aşçısını gönderecek. 4-5 tane sos şefi olacak. Senin şu İsmail'i de kampta görevlendireceğim. Ha, bu arada Cunningham 1000 kadar yerli hamal ayarlayacak. Valizlerle safari eşyalarını taşısınlar diye. Dün gece senin Kisvahili dilini iyi bildiğini ve bu işte seve seve ona yardım edeceğini söyledim.
Leon masum bir tavırla, kendisine asıl av sırasında seve seve yardım edeceğimden söz ettiniz mi diye sordu.
Percy sarkık gri kaşlarından birini kaldırdı. Soruyor musun? Son muazzam olayından sonra başkanın seni rehber olarak kullanmaktan onur duyacağına eminim. Ancak seni eğlendirecek çok daha önemli işlerin olacak genç dostum.
Bu hitap şekli Leon'u rahatsız etmeye başlamıştı. Ama Percy'nin de sırf bu yüzden o kadar sık kullandığına karar verdi.
Kesinlikle haklısınız efendim. Bunu düşünmemiştim. Ve Percy'ye en sevimli tebessümüyle baktı.
Percy de gülümsememek için kendini zor tuttu. Bu çocuğun hiç sızlanmadan her işi üstlenmesi giderek daha çok hoşuna gidiyordu. Yumuşadı.
Doyurulacak 1000'den fazla karın olacak. Koloninin av yasaları gereği bizonlar zararlı kabul ediliyor. Avlanmaları konusunda bir sınır yok. Görevlerinden biri de safarinin etini temin etmek. İstediğin kadar avlanabileceksin, söz veriyorum.
2 ay 6 gün sonra Alman Transatlantik SS Admiral, sahil kenti Mombasa'ya liman işlevi gören derin Kilindini lagününe girdi. Geminin halat donanımı renkli flamalarla süslüydü. Ana direğine Amerikan bayrağı Old Glory çekilmişti ve arkada da Kaiser Almanyası'nın kara kartalları dalgalanıyordu. Ön güvertede de kuşak halinde yıldızlı Amerikan bayrağı ile Tanrı Kralı Korusun yazısı vardı. Sahilde izleyicilerle birlikte tepeden tırnağa üniformalar içinde, başlarında tüylü şapkaları, kalçalarında merasim kılıçlarıyla, başta bölge valisiyle majestelerinin İngiliz Doğu Afrikası Kuvvetleri Komutanı olmak üzere çeşitli üst düzey bürokratlar bekliyordu. Açıkta bir Mavna ordusu ile sandallar yolcuları kıyıya getirmek üzere hazır bekliyordu. Eski başkan Albay Teddy Roosevelt ile oğlu bekleyen teknelere binen ilk kişiler oldular. Seçkin konuklar sandallarda yerlerine oturur, kürekçiler kıyıya doğru kürekleri asılırken lagünün üstüne inmekte olan kara bulutlarla beraber gök gürledi. Bulutları yaran bir şimşek çaktı ve şiddetli bir sağanak başladı. O arada Roosevelt kıyıya ulaşmış, yarı çıplak güçlü bir hamalın sırtında sığlıktan karaya taşınıyordu. Safari ceketi sırılsıklam olmuştu ve kahkahalarla gülmekteydi. Tam hayal ettiği gibi bir macera olacaktı bu.
Vali bir eliyle şapkasındaki deve kuşu tüylerini tutarak Roosevelt'i karşılamaya koşuyor, öteki eliyle de kılıcının bacaklarına dolanmasını engellemeye çalışıyordu. Özel trenini başkanla maiyetine tahsis etmişti. Herkes karaya çıkar çıkmaz bulutlar dağıldı ve lagünün çırpıntılı suları parlak güneşle ışıldamaya başladı. Büyük kalabalık hep bir ağızdan "For he's a jolly good fellow" söylüyordu. Teddy Roosevelt öndeki vagonun balkonunda tüm neşe ve sevinciyle dimdik duruyor, makinist düdüğü çalıp tren Nairobi'ye doğru tırmanmaya başlarken halkı selamlıyordu. İç kısımlara doğru 170 kilometrelik bir yolculuktan sonra tren, Tsavo ile Ati nehirlerinin arasındaki muazzam düzlüklerin en güney ucunda bulunan Voi hattında durdu. Lokomotifin önündeki mahmuza manzara terası olarak ahşap bir bank yerleştirilmişti. Başkanla Frederick Selous oraya tırmanıp banka yerleşmişlerdi. Selous, Afrikalı avcılar arasında en çok saygı görendi. Aynı zamanda seyahat ve macera üstüne birçok kitap da yazmıştı. Hayatını bu büyük kıtanın hayvanlarını incelemeye ve sevmeye adamıştı. Gücü ve kararlılığıyla tanınan Selous için herkes bıraksa bile o yolun sonuna kadar gider denirdi. Dinç vücudu, çelik grisi sakalı sağlam ve keskin gözleri sakin duruşuyla adeta bir aziz gibiydi. Selous'la Roosevelt görünüşleri çok farklı olsa da vahşi doğa sevgisi yönünden bir akraba kadar yakındılar. Tren homurdanarak Tsavo düzlüklerini geçerken ufukta grup grup antilop sürüleri görünüyordu. Ve iki büyük adam kafa kafaya vermiş etraflarında uzanan güzelliklerden söz ediyorlardı. Karanlık çökünce valinin özel vagonunda istirahate çekildiler. Ertesi sabah erken vakitte tren Nairobi istasyonuna girdiğinde bütün Nairobi halkı eski başkanı uzaktan da olsa görebilmek için platforma birikmişti. Sonraki günlerde başkanı eğlendirmek için davetler, balolar ve polo atları yarışı dahil çeşitli spor müsabakaları düzenlendi. Roosevelt sosyal zorunluluklarını safarinin başlamasından bir hafta önce bitirdi. Yine trene binip ıssız Kapiti bozkırlarına kadar gittiler. Trenden indiklerinde tüm safari ekibi ordu gibi karşılamaya çıkmıştı. Ertesi sabah yola koyulma vakti geldiğinde başkan atının üstünde bir yanında oğlu öbür yanında Selous'la kafilenin başında ilerliyordu. Arkalarında üniformalı bir askari tarafından taşınmakta olan Amerikan bayrağı Old Glory dalgalanıyordu. Onun gerisinde de Dixie'ye benzer bir şeyler çalan kar yürüyüş bandosu vardı. 1000 kişiyi geçen grubun geri kalanı bozkırda 3,5 kilometrelik bir alana yayılmıştı.